Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Eğitim Dünyası programında yine sizlerle beraberiz efendim. Bugün Edebiyat Yazıları kitabı var elimizde. Sezai Karakoç'a ayırmak istiyoruz bugünkü programımızı. Edebiyata dair, şiire dair görüşlerini aktardığı bir eseri burası. Bu kitap Medeniyetin Rüyası, Rüyanın Medeniyeti şiir başlığıyla yayınlanıyor. Çeşitli dergilerde zamanında yayınlamış olduğu kıymetli metinleri burada derlemiş, toparlamış, güzel bir toplam oluşturmuş efendim. Şairin yeniden doğuşu gibi, böyle şairin trajediyası, şair ahlakı gibi çok orijinal, çok güzel metinleri var. Bu metinler üzerinde bazılarını, özellikle seçtiklerimden bazılarını sizlere aktarma arzusundayım. Fuzuli ile ilgili özellikle şikayetnameye dair kimi edebiyat kitaplarında kimi görüşler var. Bu görüşler Fuzuli'nin kendi menfaati adına bir eser yazdığı ile ilgili genel kanaat odur. Ama şikayetnameyi niçin yazdığı ile ilgili Sezai Karakoç çok önemli tespitler yapıyor. Bu tespitlerle beraber bir şair ahlakı, bir ikame ediyor diyelim. Bu ahlakı nasıl anlatmış, birlikte bir göz atalım. Fuzuli'den bir iki şiir okuyalım arada. Sonra Niyazi Mısri'ye doğru yol alalım inşallah. Bugünkü programımız formatın dışına çıkmış olsun. Şiiri anlamak kadar, hatta biraz daha zordur şairi anlamak, diyor Karakoç. Şiir, şiire yaslanarak, otobiyografiler ve biyografilerden destek alarak anlaşılma şansını arttırır. Nihayet şiir, topluma sesleniş olarak gizli kapaklı, dolaylı dolaysız anlaşılmayı amaçlamıştır. Ama şair, şaire dayanmak şöyle dursun, adeta biri öbürünü daha karanlıklaştırma yarışına girmek gibi bir çetrefilliğin peşindedir. Kendi hayatını da olanca gücüyle anlaşılmaz kılmak için çaba sarf etmekten geri durmaz. Kendine kalırsa, kendini daha anlaşılır kılmak içindir bu çabası. Oysa her yeni çaba daha anlaşılmaz kılacaktır onu, diyor. Goethe ya da Yahya Kemal çevresince anlaşılmadığından yakınırsa toplumun yüzünde bir gülümseme belirir. Firdevsi, Sultan Mahmud'un bütün ihtimamına karşın bir gün habersizce kaçıp kaybolmayı yeğler. Baki de kadrinin ancak musalla taşında bilineceğine inanmaya çalışır. Şairliğini, şiirini olanca içtenlikle alkışlayan toplum, nedense onun bir insan, bir toplum önderi olma hakkını tanımak istemez ona. Şaire böyle bir hak tanımaz. O ancak şairdir ve şair kalmalı. Bunun dışına çıktı mı sınırını aşmış olur. Şairlerin kişiliğine toplumların bakışı çok peşin yargılı ve çoğu kez şaşılacak kadar çocukçadır. Onları ya şenşatır ya da tam gama gömülmüş kabul eder toplum. Bu yüzden onun politik ya da toplumsal bir girişimini yadırgar. Onun ahlakı şiir yazma ahlakından ibaret kalmalıdır insanlara göre. Metapoetik alanda onun diyeceği bir şey olamaz. Çok evvel yazmış bu yazıyı Sezai Karakoç. Bakın burada aslında biraz da kendine de bir gönderme yapıyor. Onun politik ya da toplumsal bir girişimini insanlar yadırgar, diyor. Ya gama batmış bir şekilde insanlar onu tanırlar, hatırlarlar. Ya da şairi çok şen şakrak, sıra dışı, efendim farklı, absürt bir kimlik olarak bilirler. Halbuki onun toplumsal yönü, toplumu yönlendirme rolü de vardır diyecektir Sezai Karakoç. Çok evvel yazmış bunu ama 80'i devirdi Karakoç, biliyorsunuz. Ona rağmen bir partisi var, Yeni Diriliş Partisi, ve bu parti içerisinde kendi fikirlerini, İslam milleti, İslam toplumu fikirlerini çok orijinal bir şekilde, çok derin bir şekilde ifade etmeyi sürdürüyor inatla. Demek ki şairin bu fonksiyonunu, bu rolünü ortaya koyma adına yazdıklarını da yaşayan bir insan olarak karşımıza çıkıyor Sezai Karakoç. Basit, sıradan, es geçebileceğimiz, yüz çevirebileceğimiz bir isim asla değil. Devam edelim şair ahlakına. Bu kadar katı yargıların oluşmasında şairlerin katkısı büyüktür kuşkusuz, diyor. Ama yine de şairin öz hayatıyla şiirinde görülen hayalini birbirine karıştırmaktan kaynaklanıyor bu değerlendiriş temelde. Oysa şairin hayatıyla şiirinde verdiği görüntüsü arasında her zaman tam bir korelasyon var farz etmek yanlış olur. Belki gerçekten şairin en iç varlığı şiirindeki varlığıdır. Ama bir yandan bu iç varlığın ne olduğunu tespit etmenin güçlüğünü itiraf etmediğimiz gibi, öte yandan şairin dış yaşamasının da iç yaşaması kadar olağan sayılabileceğini kabule yanaşmayız. Oysa çoğu kez farkında olmayız ama şair şiirinden çok bu dış yaşamasındaki patırtı gürültüsünden tanırız ya da şairliğini bile bu yüzden onaylamak zorunluluğu duyarız. Kolaylıkla ona vefasızlık, dalkavukluk, nankörlük, hissilik damgaları vurulur. Çok duygusal davranıyorsun derler. Ahlak bakımından zayıf kabul edilir çoğu kez. Birkaçı müstesna, öbürleri kudretlerinden çok zaaflarıyla görülürler. Şairleri genellikle şairlikleri tasdik edilir ama kişilikleri kolaylıkla yerden yere vurulabilir. Biz bu yanlış değerlendirmeyi daha bir somut olarak ortaya koymak için kendi şiirimizden 3 örnek üzerinde duracağız diyor Karakoç. Çağları da değişik olan bu şairler, şairlerin ahlak bakımından bakış açımızı bir kritiğe tabi tutmakta bize oldukça ışık tutacaktır sanıyorum diyor. Örnek seçtiği 3 şair Fuzuli, Nef'i ve Yahya Kemal. Fuzuli ile başlamış. Fuzuli ile başlamadan biz hemen Fuzuli'den bir şiirle başlayalım kıymetli dinleyenler. Ne dersiniz? Güzel olur diye düşünüyorum. Hem o kıymetli şaire bir selam olur. Bir duası vardır Fuzuli'nin. Dertten uzaklaşmaması, Allah'ın onu dertlerle sürekli hemdem etmesiyle ilgili bir şiiridir. Bu şiirden hareketle Fuzuli'nin hep o dertleri arzuladığı ve dertlerle aslında tam bir mümin, tam bir şair olacağını, dünyadan böyle kurtulacağını anlattığı bir şiir. Ya Rab, belayı aşk ile kıl aşina beni. Birden belayı aşktan kılma cüda beni. Az eyleme inayetini ehli dertten, yani ki çok belalara kıl müptela beni. Oldukça ben götürme beladan iradetim, ben isterim belayı, çüğ ister bela beni. Gittikçe hüsnün eyle ziyade nigarımın, geldikçe derdine beter et müptela beni. Gittikçe diyor, arttır sevgilimin güzelliğini, geldikçe derdine beter et müptela beni. Öyle zayıf kıl tenimi firkatinde ki, vasına mümkün ola yetirmek sabah beni. Ne demek? Onun ayrılığında öyle zayıflat ki beni, bu Allah'a da hitaptır, senin ayrılığında öyle zayıflat ki beni, sabah ile gelip beni alabilsin, sana ulaştırabilsin diyor. Nahvet kılıp nasip Fuzuli gibi bana, ya Rab mukayyet eyleme mutlak bana beni. Bana gurur verme Fuzuli gibi, ya Rab beni bana asla bırakma. Kendisine de gönderme yaparak hem nefsini ayaklar altına alarak mükemmel bir beyte imza atmış. Tekrar okuyalım. Nahvet kılıp nasip Fuzuli gibi bana, ya Rab mukayyet eyleme mutlak bana beni. Ya Rabbi bir göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle baş başa bırakma hadisi şerifinin, o peygamber duasının aleyhissalatü vesselam mükemmel bir şiir hali, beyit hali diyelim. Fuzuli'yi böylece rahmetle analım. Şikayetname diyor Sezai Karakoç. Genellikle Fuzuli'nin şahsi bir sızlanışı kabul edilir. Birkaç kuruşluk bir maaş için yazılmış gibi gösterilir. Belki de bilerek. Çünkü divan edebiyatına dönük ciddi bir suçlama vardır Cumhuriyet sonrası biliyorsunuz. Görünüş böyledir ve bu sebeple de oldukça aldatıcıdır diyor Karakoç. Eserin bu görünüşü kimleri aldatmamıştır ki, ama gerçek tam tersinedir. Fuzuli'nin divanını ve şikayetnamesini bir kez daha okuyunca bu gerçek bende daha bir aydınlandı. Şikayetnamenin başında Fuzuli de bu gerçeği bütün çıplaklığıyla göz önüne serdiği halde nasıl olur da hala o katılaşmış yanlış kanı sürüp gider, şaşıp kalıyorum. İşin gerçeği bence şu. Fuzuli'nin hayatı ve kişiliği oldukça karanlıkta kalmakla birlikte iyi bir metin tetkiki ve karşılaştırması onun gerçek çehresini ortaya koyacaktır. Kanaatimce Fuzuli bir takım büyüklere şiirler yazıp caizeler alan bir şair olmaktan öte bir özelliğe ve karaktere sahip bir şairimizdir. Bilgin ve erdemli bir şairimiz. İslam dünyasının o günkü siyasi ve toplumsal yapısını ve durumunu, düşünce ve sanat problemlerini çok iyi bilen ve değerlendiren bir görüş ve bozuklukları kendi imkanlarıyla düzeltmek için savaşan bir ideal adamı. Çevresini diriltmek, ölü olan düşünceyi ideal ve sanat hayatını canlandırmak için lügatten tutun da itikat kitabına, mesnevilere ve divana kadar kalemin işlediği bütün alanlarda eser vererek cihadını yürütmüş bir kahraman. şiirlerinin eşsizliği ona edebiyat tarihinde erişilmez bir taht sağlarken insanlara ve topluma bir önder olarak yaptığı hizmeti gözlerden saklamış, adeta görmezlikten gelinmesine sebep olmuştur. Oysa Fuzuli bir Iraklı olarak memleketinin ve o vakitki bütün problemlerine, anarşi ve soygun içinde yüzüşüne gönülden üzülmüş, bütün kötülüklere karşı bıkmadan ve yılmadan savaş açmış, bütün değer bilmezliklere emaneti ehline vermemeye amansızca hücum etmiş, kuvveti zulme alet edenlerden acı acı yakınmıştır. İslam davasının bir şairi olarak şiirleriyle bu soysuzlaşmış ve yozlaşmış toplum tablolarını canlandırır. İslam ülkeleri hükümdarlarına sadece mezhep ya da propaganda edilen doktrinler açısından bakmamış, onların iç portrelerine inmiş, tasvirleri aşmış ve kişilikleri görmüştür. Adeta bugünkü bilgilerle donanmışçasına üstten ve objektif bakışa yükselmiştir. Bir ara genç, cesur ve atılgan bir hükümdar olan Şah İsmail'den bir şeyler bekler gibi olur, şahsı için değil İslam alemi için, ama kısa zamanda bunu bir yanılgı, boş bir hayal olduğunu anlar. Sonra Osmanlıların İslam dünyasını yeniden kuran ve yapan gücünü görür. Kaleminin bütün gücüyle onları över ve destekler. Kültüre önem verir ve çevresindeki kısırlığı ve kültür çölleşmesini kırmayı amaç edinir. Irak'ın yürekler acısı halinin Osmanlılarının oraya girişiyle hemen düzeldiğini kabul etmek saflık olur. Fuzuli bunun bilincindedir. Bir fırsat doğmuştur. Toplumsal kaygıyı duyan bir odur. Omuzlarına ağır bir yük binmiştir. Bir entelektüel olarak halkına karşı sorumludur. Konuşması ve yeni yönetime seslenmesi gerekmektedir. O konuşmazsa kim konuşacaktır? O seslenmezse kim? Ancak bu konuşma ve seslenme hangi şekilde olmalı? Şairin doğrudan başkaldırı ve genel şikayet yöntemini seçmemesi anlamlı. Çünkü o temelde Osmanlıları yürekten benimsemiştir. Onlara güvenmekte ve inanmaktadır. Onların yaptıkları olağanüstü ve eşsiz gerçekleştirilmin farkındadır. Genel başkaldırı ya da sızlanış yolunu seçmek demek, Irak'ta Osmanlıların gelişinden çıkarları bozulan ve azgınlıkları sona erenlerle aynı safta görünmek demek olacaktı. Oysa Fuzuli asıl onlara karşıdır. Halkı ezenlere karşı her fırsatta darbe indirmiş biridir. Hala eski düzeni, ahlaksızlık düzenini, anarşi ve keyfilik düzenini sürdürmek isteyenlerden şikayetçidir asıl. Milleti hala kemirmek isteyen bu azgın azınlığı Osmanlılara haber vermeyi bir görev bilmektedir. Toplumu çürüten o azınlıkta anlıyoruz ki elbette Osmanlıların Irak'a alışından memnun değillerdir ve alttan alta bir şikayet zemini oluşturmaktadırlar. Ve belki de bu şikayet ve gayri memnunluklarına toplumu savunma görünümünü de vermektedirler. Fırsat bulurlarsa genel bir başkaldırıya da girişmekten çekinmeyeceklerdir. Bu zaten bu bölgede öteden beri çok görülmüş bir olay. İşte şair, bütün bu ortamı veriyor Sezai Karakoç, işte şair böyle bir ortamda genel bir şikayetname yazsa ve halkın çektiklerini açık açık dile getirse, mümkündür ki yeni yönetimce kendisi de o gayri memnunlardan biri sanılsın. Kendisini onlardan ayırmaları elbet güç olacaktır bu durumda. Bir nevi başkaldırmış duruma düşecektir ya da muhtemelen öyle sanılacaktır. Oysa o asıl Osmanlıların durumu düzeltebileceklerine inanmaktadır. Onlar Irak'a geldiğinde heyecanla ve aşkla onları karşılamıştır. Bir kurtarıcı gibi görmektedir onları. Genel bir şikayetname onları kırabilir oysa. Bir bozguncu görünümünden şiddetle kaçınmak istemekte. Yeni yönetime direnenlerden biri olarak yaftalanmamalıdır hiçbir şekilde. Asıl Osmanlılara karşı olanlar, fitneciler bunu tezgahlayabilirler. Onu bir şair olarak kıymetli dinleyenler kullanabilirler diyor Sezai Karakoç, ama buna fırsat vermemiştir bu yolla. Ya susacak, halkın ezilmesine göz yumacak şair, bunu asla kabul edecek bir yaratılış ve mizaç da değildir. Ya da konuşacak, fakat bunu öylesine ustalıkla yapacak ki Osmanlılara bir gölge düşürmeden, onları suçlamanın zerresi bile görülmeden durumu anlatmış olsun. İşte bütün bu dengelerin ve inceliklerin hesaba katıldığı bir psikolojinin şaheser ürünüdür şikayetname. Şikayetname adına söylenen, bu çağda söylenen en önemli sözdür bu değerli dinleyenler. Sezai Karakoç'un tespiti. Şu ana kadar gelen şikayetname, işte kendi menfaatleri adına bir şairin garip ve ilginç sızlanması, menfaat sızlanışı gibi algılanan bu esere dair eserin hakkını teslim eden, o günkü sosyolojiyi ve şairin psikolojisini çok iyi okuyan Sezai Karakoç'un bu görüşleriyle birlikte az önce söylediğimiz ifadeler yerle bir olmuştur. Evet, o yeni yönetimden, yeni düzenden yanadır. Bağdat'ın Osmanlılarca fethinden sonra bile yeni düzen gelmedi diye şikayet etmektedir. Bu noktada kendi özel işini, ilişkisini ileri sürerek, yani bir bahaneyle bütün genel manzarayı çizer. Böylece eski düzenin bütün lakaytlığı, rüşvetçiliği, ahlaksızlığı, adaletsizliğiyle devam ettiği kendi işi aracılığıyla ortaya serilir. Bu şekilde o hem toplumun dili olur hem de Osmanlılara bağlılığına bir halel gelmez. Çünkü her kişinin kendi durumunu ve hakkı konusunda yönetime başvurması doğaldır. Fuzuli uğradığı bir haksızlığı söyleme maskesi altında gerçekte toplumun maruz kaldığı bütün haksızlıkları gün ışığına çıkarmaktadır. Çok önemli bir cümle, altını çizerek tekrar okuyoruz. Şikayetname ile Fuzuli uğradığı bir haksızlığı söyleme maskesi altında gerçekte toplumun maruz kaldığı bütün haksızlıkları gün ışığına çıkarmaktadır. Dolaylı bir yöntemdir bu. Toplumun çıkarı için kalem kullanmış ve yerinde duran eski düzeni sarsmayı hedef almıştır. Çok yüksek bir toplum ahlakına sahip olduğu anlaşılan şairin bu girişiminin nice tehlikeli olduğunu bilmemesine imkan var mı? Toplum için kendini feda etmektedir adeta. O günün politik durumunu ayrıntılarıyla bilemiyoruz. Belki de Osmanlılar siyaset gereği oradaki yönetime, yerli memurlara ilk anda pek dokunmadılar. Ama sanırım Fuzuli'nin bu şikayetnamesi halkın şikayeti olarak Osmanlılarca dikkate alınmış ve Irak'ta radikal bir düzenleme için yeni bir gerekçe sayılmıştır bu eser. İşte şair böylesine güç, riskli fakat o kadar yüce tarihi ve toplumsal bir misyonla yüklemiştir şikayetnamesini. Onu bugün sadece yüzeysel ve ilk görünümüne aldanarak atılan bir bakışla, kınayıcı ve küçümseyici bir gözle, birkaç kuruş için sarf edilmiş koca bir emek, yazık olmuş bir emek gibi görmek, şaire ve tarihe karşı büyük bir haksızlık yapmak demektir. Fuzuli yüce istinasından bir anda toplum adına sıyrılmış ve kavga meydanına atılmış bir toplum önderidir. Sorumluluk anıtıdır. Asıl bunu yapmasaydı kınamak gerekirdi onu. Bu ayağa kalkışı, Osmanlılara haksızlık etmeden yapışı da ayrıca övgüye ve takdire değer. Sezai Karakoç'un Fuzuli'ye dair söyledikleri, şikayetnameye dair söyledikleri çok önemli. Özellikle Suriye ile ilgili sıkıntılar yaşadığımız bir dönemde hükümetin Suriye bataklığına girmemesi, oraya askeri bir müdahalede bulunmaması, böyle bir delilik yapmaması adına ciddi uyarılarda bulunmuş, bildiriler yayınlamış bir şairden de söz ediyoruz Sezai Karakoç derken. Karakoç'un ifadeleri o dönemde çok yankı bulmuştu. Kardeş kavgasına doğru bizleri çektikleriyle ilgili uyarıları Allah'a şükür ki dikkate alınmıştı. Ve gerçekten şu an sıkıntılar yaşıyoruz ama o dönemde böyle bir şey olmuş olsaydı o bataklık içerisinde olacaktık biz de. Demek ki asıl sorumlu, kişilikli ve ahlaklı şairler kendi kişisel menkıbelerini yazdıkları gibi aynı zamanda yeri geldiğinde toplumu güzel bir şekilde yönlendirecek, hakikate ve hakka yönlendirecek bir bünyeye, bir özelliğe, bir ahlaka da sahiptirler, sahip olmalıdırlar. İslam şairi dediğimiz, bu medeniyetin şairi dediğimiz kimlik budur. Karakoç'un ifadelerinden biz bu genellemeyi yapmak durumundayız. Sadece kendi kozasını ören, kendi çevresinde dönen, hiçbir insanı yetiştirme gayretinde bulunmayan, milletin ve ümmetin dertleriyle dertlenmemiş şairleri kendi şiirleriyle, kendi buhranlarıyla, kendi dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz. Bu kadar. Nefi'den örnek veriyor yine Karakoç. Nefi ne yapmış? Toplumun önderi olmak bakımından. Nefi'nin de bütün sanat mübalağası, aşırılıkları ve çelişkileri içinde niyeti samimi ve kavgası şahsi değil toplumsaldır diyor. Bozuk düzene karşı dilini ve kalemini kılıç gibi kullanmıştır. Toplum uğruna en sonda başını vermiş bir kişidir. Devlet umurunda şuur arayan Nefi gerçekte kendisiyle toplumu özdeşleştirmiş şairlerimizdendir. Görüşleri, suçlamaları eleştirilebilir fakat sırf şairdir diye toplum ve politika alanına girmesi eleştirilemez. Sen şairsin, şiirlerini yaz, ne işin var toplumsal o rollerde, olaylarda demek o şairin aslında yoluna da yordamına da hakaret. Tam tersine bu onun görevidir diyor Sezai Karakoç. Toplumun uyarıcılarıdır şairler. İsmet Özel'in bu yaşta çıkıp bir İstiklal Marşı Derneği kurması ve bu dernek çatısı altında İstiklal Marşı'nın mana ve ehemmiyetini, ruhunu insanlara ulaştırmak için gayret göstermesi, kendisini Aslında ömrünün son baharında diyelim, ömrünün son deminde rahat ve güzel bir hayat sürecekken böyle bir meşakkate iten nedir? Bu sorumluluk bilincidir diye düşünmekteyim. Olağanüstü zamanlarda, bunalımlı günlerde meydana atılacaklar ve gerekeni söyleyeceklerdir. Nef'i bu bakımdan korkusuzca, hatta şiirine olan büyük sevgi ve saygıda riske ederek ödevini bütünüyle yapmıştır. Onu gönüllerde bu şekilde bir ideal adam olarak anıtlaştırarak yaşatmak görevdir sonraki kuşaklar için. Siham-ı kaza, efendim küfürbaz şair bilmem, eleştiri oklarını mükemmel atan bir şair vesaire diye mi ele almalı? Yoksa onu bir toplumsal anlamda sorumluluk üstlenmiş, bilinçli ve şuurlu bir şair olarak mı? Divan edebiyatına yeniden bakmanın, yeniden dönüp bakmanın zamanı gelmiştir arkadaşlar, kıymetli dinleyenler. Kendimize dürbünle bakmaktan artık vazgeçmek durumundayız. Kendimize kendimiz olarak kendi gözlerimizle bakmalı, eski edebiyatımızı, divan şiirimizi, o güzel hazineyi yeniden ortaya çıkarmalı ve onunla ilgili etütler, söyleşiler, sohbetler yapmalıyız. Oradaki kıymetleri, ışıkları, hüzmeleri, efendim feyzi, feyiz menbaını buraya taşımalıyız. Bugünkü şiire, bugünkü topluma, bugünkü anlayışa. Bir başka şair Mehmet Akif, Sezai Karakoç o örneği veriyor. Yahya Kemal ve Mehmet Akif de şiirlerinde kendi görüşleri doğrultusunda inandıklarını yazdılar ve söylediler. Yahya Kemal şiirlerinde toplum görüşünden ödün vermedi. Bir görünen Yahya Kemal'in arkasında daima görünmeyen bir planda Yahya Kemal bıraktı. Kendisi zaman zaman felsefi ve doktriner bunalımlar geçirmiş olsa da, yaşantısıyla batıdan ve çağdan gelen alışkanlıklar ve çelişkilerle çepeçevre kuşatılmış bulunsa da, ruhunda ta yüreğinde inançlı ve milletinin öz oğlu olmaktan gelen duyarlılıklarla aşılı bir şair olarak kaldı. Onu haz şairi gibi göstermek isteyenler çıktı. Yahya Kemal'i. İşte oley diye biten şiiriyle, efendim eğlence şairi olarak, kendi keyfine düşkün şair olarak göstermek isteyenler çıktı. Ama buna karşı Sezai Karakoç'un tek cümlesi bu bakış açılarını yerle bir etmiştir. Bunu çok önemsiyorum. Diyor ki, batıdan ve çağdan gelen alışkanlıklar, ki hangi Müslüman aydının, aydın insanın üzerinde değildi o dönemde bu baskılar. Batıdan ve çağdan gelen alışkanlıklar ve çelişkilerle çepeçevre kuşatılmış bulunsa da, ruhunda ta yüreğinde inançlı ve milletinin öz oğlu olmaktan gelen duyarlılıklarla aşılı bir şair olarak kaldı. En mutlu anının iki hambalın arasında kıldığı bir bayram namazı zamanı olduğunu söylemekten çekinmedi. Tarihe sığındı. İstanbul'u yaşadı. Bir Ramazan akşamında Karagümrük'te ya da Koca Mustafa Paşa'da oruçsuz ve iftarsız kalmanın üzüntü ve azabını ve utancını dile getirdi. Hep Araf'taydı o dönemde şairler, Peyami Safalar. Mehmet Akif bile bir yönüyle medeniyetin batıdan bir şekilde intikaliyle ilgili düşünceler serdetmiştir bir dönemde. Oradan çok ciddi bir şekilde etkilenmişlerdir. Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın Sultan Abdülhamid'e karşı yazmış olduğu ve karşı olduğu dönemlerden sonra aldatıldığını ve bir baskıyla çevreden gelen işte bir takım negatif tutumlar nedeniyle o tutumu sergilediğini ifade eden ve Abdülhamid'in ruhaniyetinden istimdad eden şiirini hepimiz biliriz. Rıza Tevfik de diğerleri gibi, diğer Müslüman Türk aydın şairler ve yazarlar gibi o Araf'ta kalışı en derin bir şekilde yaşamıştır ve sonra da bu ızdırabı terennüm etmiştir şiirinde. Burada da Yahya Kemal, o Yahya Kemal de diyor, işte orada bir Ramazan akşamında Karagümrük'te ya da Koca Mustafa Paşa'da oruçsuz ve iftarsız kalmanın üzüntü ve azabını, yani kendi evinden uzakta, kendi inancından uzakta kalmanın azabını, utancını dile getirmiştir. Asıl Yahya Kemal de işte o Yahya Kemal'dir. Fakir ve mümin mütevekkil halkın, Üsküdar'ın Yahya Kemal'i. Süleymaniye'de bir bayram sabahında vecd içinde namaz kılan ve ordu milleti sembolize eden bir erde bütün idealinin canlandığını gören ve bu coşkuda kendini bulan, yitirmemecisine bulan Yahya Kemal. Tarihe dönüşünü bir nostalji olarak görenlerin kulakları çınlasın. Onu bir ruhi açlık olarak, ruhen bir boşluğa düşmüş bir şairin, bir kimliğin, bir Müslüman Türk'ün açlığı olarak görmek, asıl görmemiz gereken nokta bu. Evet, şairlerin biyografilerinde anlatılan serüvenlerle sınırlamamalı şair ahlakını. Şair ahlakı şiirindedir, bazen susmasındadır, davranışlarının özünde gizlidir. Kim diyebilir şimdi Sezai Karakoç şiirinde yazıyordu bu şair ahlakını ortaya koyuyordu ama artık şiir yazmıyor. Bunu nasıl ortaya koyacak? En güzel işte o susmasında anlıyoruz. Susmasında sakladığını anlıyoruz o duruşunu ve sonrasında ortaya koyduğu o meydan konuşmalarıyla, ortaya koyduğu düşüncelerle. Efendim kısa bir ara verelim eğitim dünyasına, sonra tekrar burada olalım. Evet kıymetli dinleyenler, programımıza devam ediyoruz. Fuzuli şöyle bir duada bulunuyor. Görüp endişeyi katlümde olmahı budur derdim. Ki bu endişeden olme peşiman olmasın ya Rab. Çıkarmak isteseler tenden çekip peykanın ol servin. Çıkan olsun dili mecruh peykan olmasın ya Rab. Allah Allah, duaya bakınız. O servi boylunun okunu tenden çıkarmak isteseler çıkan yaralı gönül olsun da temren o okun ucundaki o orada kalsın diyor. Çıkan yaralı gönül olsun ama o sevgiliden gelen o emanet orada kalsın. Cefa-ı cevr ile mutadem anlarsız ne olur halim. Cefasına haddü cevrine payan olmasın ya Rab. Onun eziyetine cefasına alıştım. Onlar olmadan halim ne olur? Onun cefasına sınır, cevrine son olmasın ya Rab diyor. Dimen kim adli yok ya zulmü çok her hal ile olsa gönül tahtına ondan özge sultan olmasın ya Rab. Demeyin ki onun adaleti yok, zulmü çok. Nasıl olursa olsun ondan başkasının gönül tahtına sultan olmasını istemiyor. Ondan başkası gönül tahtına sultan olmasın ya Rab. Fuzuli buldu genci afiyet meyhane küncinde. Mübarek mülktür o mülk viran olmasın ya Rab. Ne diyor Fuzuli? Fuzuli sağlık hazinesini meyhane köşesinde buldu. Ya Rab, o mülk mübarek bir mülktür. Viran olmasın ya Rab. Allah Allah. Şimdi seküler bir mantıkla baktığımızda bu beyte, aman Allah'ım, Fuzuli'de meyhane nasıl mübarek mülk olur? Bir de diyor ki o meyhane viran olmasın. Demek ki Fuzuli bir şarap şairi. Bunu görürüz eğer öyle bakarsak. Eğer eski şiirle ilgili, gelenekle ilgili, tasavvuf remizleriyle ilgili herhangi bir şeyler öğrenme gayretinde bulunmamış isek, bu şiiri bugünkü gözlükle okursak bu manayı anlarız ama öyle değil. Fuzuli hayatıyla bildiğimiz, hayatında türbedar olan, hayatında şeriat, tarikat, hakikat, marifet dörtlüsüne sımsıkı bağlanmış bir tasavvuf erbabı şairdir. Bu şairin böyle bir ifadede bulunması fikirleriyle, hayat tarzıyla çelişmiyor mu? Elbette ki çelişiyor. Bunu bilmemiz lazım birincisi. İkinci olarak da burada ifade edilen kelimelerin aslında nerelere gönderme yaptığını bilmemiz lazım. Tasavvuf edebiyatında, divan şiirinin genelinde tabii ki orijinal manasıyla vardır meyhane, işte şarap vesaire ama genel olarak tasavvuf şairlerindeki Fuzuli bunların başında gelir. Meyhane dergahı, tasavvufu ana merkezini, tekkeyi temsil eder. Şarap ilahi aşkı, mey ilahi aşkı temsil eder. Efendim oraya gelip gidenler de dervişleri temsil eder. Saki mesela orada içki dağıtan güzel diye ifade edilen mürşidi temsil eder. Bütün bu temsilleri bilmezsek şiirin anlamına tam vakıf olamayız. Fuzuli buldu genci afiyet meyhane küncinde. Fuzuli sağlığı, afiyeti, huzuru, sekineti dergahında o mürşidinin dizi dibinde bulmuştur. O mülk ne mübarek bir mülktür, viran olmasın ya Rab diye dua etmektedir. Yukarıda da çıkarmak içseler tenden çekip peykanın ol servin. O servi boylu güzelin dediği de servi niye kullanıyor? Servi vahdetin simgesidir değerli dinleyenler. Tekliği, birliği ifade eder. Bir de Allah'ı sembolize eder eski şiirimizde. Diyor ki Allah'ın, burada sevgili diye ifade ettiğimiz Allah'tır. Ondan gelen eziyetler, cevru cefalar bize bir ikramdır. Bu yaralı gönüllere bir lütuftur, bir ihsandır diye ifade buyuruyor Fuzuli. Buradan bunu anlamamız lazım. Bunu anladığımız zaman şiir o zaman kalpleri titretir oluyor. O zaman bize, gönlümüze hitap ediyor oluyor. O zaman letaiflerimizde bir rikkat kesbediyor bu şiirler. Hikmet şiirleri, ilahi hikmetin menbaı, feyzi ve mevhibi ilahi olarak değerlendirebileceğimiz bu şiirler, kıymetli dinleyenler. Hafız'ın ifadesi vardır. Ne der? Seccadeyi şaraba bulamadan bulamazsın. Şimdi bugünkü gözlükle şaraba nasıl bulacağız seccadeyi? Yani onu içip sızıp kalıp mı ibadetten bahsediyor? Böyle bir şeyden mi söz ediyor? Asla. Ne demek istiyor? Seccadeyi şaraba bulamadan hakikati, Allah'ı bulamazsın. Kalbinden geçirmeden, o kalbi anlamda bir sekr hali yaşamadan, efendim bir vecd hali içerisinde bulunmadan, onu içselleştirmeden, seccadeyi onunla hemdem etmeden, namazı onunla hemdem etmeden asla bulamazsın, bulamazsın diyor Hafız da bu ifadelerinde. İşte bu şiirleri de, eski şiirlerimizi de mutlaka bu gözlükle okumamız icap eder değerli dinleyenler. Şiir dedik, hemen Niyazi Mısri'den birkaç şiir paylaşayım sizlerle. Ardından da yine Sezai Karakoç'un naat ile ilgili söylediği çok veciz ifadeler var. Naatleri ifade ettiği. Onlardan bahsetmek isterim. Namazdan az önce bahsettim, seccadeden bahsettim. Tenzile Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenciler Twitter'da bir hashtag çalışması yapmışlar. Namaz benim için diye değerli dinleyenler, Twitter kullanan, sosyal medya kullanan dinleyicilerimiz için orada bir destek olabilirseniz çok âlâ olur. Namaz benim için şudur, benim için ilk ve son secdedir, secde Allah'a ulaşmak için ilk adımdır gibi. Sizin için namaz ne ifade ediyorsa Twitter'daki bu hashtag çalışmasına destek olarak namaz benim için şudur, benim için şudur diye yazabilirsiniz. Bu arkadaşlarımıza, oradaki gençlere hem güzel bir destek olacaktır. Böylece sosyal medyada güzel bir şekilde kullanılmış olacak, hayra doğru bir yol almış olacak, hayra vesile olmuş olacak inşallah. Kimi ifadeler belki de insanların yüreğinde iz bırakacak, birilerini harekete geçirecek. Bilemeyiz. Gönülden söyleniyorsa gönle ulaşır. Bunu biliyoruz. Niyazi Mısri, ya Rab, bize ihsan et, vuslat yolunu göster. Surette koma can et, uzlet yolunu göster diyor. Fuzuli'nin duasından Mısri'nin duasına geçelim. O dualara hep beraber amin diyelim. Eyledi heva garet, oldu işimiz adat. Dergahın ulu gayet, kudret yolunu göster. Nefsimi hevadan kes, kalbimi riyadan kes, meylimi sivadan kes, halvet yolunu göster. Talim edip esmayı, bildir bize eşyayı, duymaya ev ednayı, hikmet yolunu göster. Candan sana talip kıl, her taate ragıp kıl, bir pire musahip kıl, hizmet yolunu göster. İnşallah, amin. Har içre biter gülzar, tan içre doğar envar, her şeyde tecellin var, ru'yet yolunu göster. Şol kim ola vustatta, halvet ola celvette, bu Mısri'ye kesrette, vahdet yolunu göster. Gerçi kullarda masiyet çoktu. Rahmetin Mevla dahi artuktur, gayriden bize hiç medet yoktur. Dertliyiz senden umarız derman, gel demez isen bir günahkara, bir Adem Kadir mi yol vara, çare yok senden olmasa çare. Dertliyiz senden umarız derman. Şuna kim bir heda geldi, feyzi akdesten aşina geldi, bir cefasına bin safa geldi elhamdülillah. Zat-ı Hak'ta mahremi irfan olan anlar bizi. İlmi sırda bahri bi payan olan anlar bizi. Bu fena gülzarına talip olanlar anlamaz. Vecih-i baki hüsnüne hayran olan anlar bizi. Dünya bu ukbayı tamir eylemekten geçmişiz. Her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizi. Biz şol abdalız, bıraktık eynimizden şalımız. Varlığından soyunup üryan olan anlar bizi. Kahru lütfu şeyi vahid bilmeyen çekti azap. Ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi. Zahide ayık dururken anlamazsın sen bizi, cürayı safi içip mestan olan anlar bizi. Arif'in her bir sözünü duymaya insan gerek, bu cihanda sanmanız hayvan olan anlar bizi. Ey Niyazi, katremiz deryaya saldık biz bugün, katre nice anlasın, umman olan anlar bizi. Halkı koyup la mekan ilinde menzil tutalı, Mısriye şol canlara canan olan anlar bizi. Evet, bir pire musahip kıl, hizmet yolunu göster inşallah. Ey Zahid şiiri var ama Naat şiirinden sonra, Naat yazısından sonra okuyalım. Programımızı kapatmak için bir iki şiir de ayıralım inşallah değerli dinleyenler. İnsanın ufku mümindir, müminin ufku peygamber, peygamberin ufku da mutlak gerçeklerin habercisi, her peygamberi şahsiyetinin katlarında bir yaprak gibi bulunduran son peygamber. Peygamber nasıl insanın ufkuysa, Naat de şiirin ufkudur diyor Sezai Karakoç. Naatlere dikkat etmek lazım değerli dinleyenler. İskender Pala bir sohbetinde söylemişti. Şairler en güzel, en kıymetli, en nitelikli şiirlerini hep naat türünde vermişlerdir. Çünkü orada başka bir şey var. Orada bir belki de ilhamı peygamber mi diyelim, müthiş bir mevhibe-i ilahi var. Peygambere duyulan hasret, özlem, ona duyulan muhabbet şairlerin kalemini açmış adeta. Birçok şairin aslında diyor gerçekten diğer şiirleri sıradan olabilecek, yani vasat olabilecek şairlerin bile naatleri hep böyle çıtanın çok üstündedir demiştir. Bu gerçekten hakkı teslim edilmesi gereken bir yorum. Naat ile ilgili böyle bir düşüncesi vardı Pala'nın. Çok önemli. Necip Fazıl, Sezai Karakoç da ilk çağlar medeniyetinde sevgi maddenin büyüsüyle anlatılıyordu diyor. Devam ediyor yazısına naatlerle ilgili. Naat, insanı kendini peygamberde araması, gerçeği onun çevresinde dolaşarak bulmaya çalışması, ona yaklaşmaya çalışarak yaratılışın sırrına erileceğini idrak edişidir. Naat, Hazreti Peygamber'in şiirle yapılmak istenen bir portresidir. Her şair durduğu yerden ve görme kabiliyeti ölçüsünde ona bakar. O büyük mükemmelliğin karşısındaki duygularını zapt etmeye çalışır. Bütün naatler adeta tarih boyunca yapılan tek bir portrenin farklı cephelerden birer örneği gibidir ve tek bir portre içindir. Bir portre ki tarih ve insan devam ettikçe bitmeyecektir. Bütün naatler bir meşale ormanı gibi parıldar insanlığın üstünde ve insanlık peygambere doğru bu ışıkların altında sevinçle, aşkla, güvenle yürürler. Naat en ileri ve en mükemmel bir sevgi abidesidir. Eski çağlardaki gibi bir tehlike, peygamberi tanrılaştırma tehlikesi yoktur. Çünkü kelimelerin bir anlam taşıma mücreti bir garanti sağlar ve bu anlamların prensiplere aykırı olmaları halinde derhal görülerek tasfiye edilebilmeleri mümkün olur. Şiir şuura bitişiktir. Şuur taş ve mermerin tesirinde olduğu gibi iptale uğramaz. Eski medeniyette bir heykelin karşısında onu seyredenin bütün şahsiyeti ve ruhu siliniyor, yalnız heykel ortada kalıyordu. Çok önemli bir tespit. Eski medeniyette diyor, bir heykelin karşısında onu seyredenin bütün şahsiyeti, ruhu siliniyordu. Yalnız heykel ortada kalıyordu. Bir naatin okuyucusu ve dinleyicisi ise ruhunun bütün cepheleriyle uyanışına ve dirilişine, gelişimine şahit olur. Ortadan kaybolma değil. Bütün benliğiyle ledün dünyasının havasını alır ve orada yaşar. Bir heykelin etkisi hipnotik bir etki. Ona maruz kalan sanki bir medyum gibi uyutulmuştur ve ondan kurtulunca bir uykudan uyanmış ve bir kabustan kurtulmuş gibi olur. Cadı büyüsü çözülmüş gibi. Naatin etkisi ise bir neşvi nema etkisidir. Ruhu besler, eğitir, yetiştirir ve tazeler. Heykel, naatin yanında portrenin yanındaki bir natürmorttur. Naatte bütün unsurlar, kelimeler, mısralar ve bütünüyle şiir canlıdır. Naatin atmosferi, sahabelerin içinde bulunduğu atmosferden bir örnektir. Peygamberlik yolunun diri havasını tatmak, yani naat, sahabeliğe bir uzanış, ne kadar güzel bir ifade. Naat kim yazmak istemez, hangi şair bunu yazmak istemez kıymetli dinleyenler. Yani naat, sahabeliğe bir uzanış, o ideal dünyadan bir ışık, bir bir renk, bir ses getirmek, oraya bir yürek, bir gönül taşımak geleneğinin şiirdeki çalışmasının bir verimidir. Heykel insanı belki kendi vücudunun ölü şemasına ve bilgisine götürür. Naat ise ruhunun görünmez görünüş ve oluşlarına, bilinmez bilgilerine. İki eşsiz naat örneği verelim. İki eşsiz naat örneği. Su kasidesinde insan denizi arayan bir kaynak suyu gibi o aleme doğru gider. Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su, hani hatırlarsanız. Suya versin babağın gülzarı, zahmet çekmesin, bir gül açılmaz yüzün tek, verse bin gülzare su. Bu kaside, bu naat. Diyor ki bu kasidede insan denizi arayan bir kaynak suyu gibi o aleme doğru gider. O alemin aşk ve ayrılık acısıyla başını taştan taşa vurup gezer. Şeyh Galib'in naatinde de sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim şiirinde insan ebedi sultanlığı ilahi takdirle takdir ve ilahi hükümlerle teyit edilmiş olan peygamberi, ebedi sultanlığı Allah'ça teyit edilmiş bir peygamberi, sonsuza kadar bütün ufukları dolduran ümmetinin ortasında dimdik ve pırıl pırıl durur gibi görür o peygamberi. Ne güzel bir ifade. O peygamberi, Allah'ça teyit edilmiş o peygamberi, insan o şiirde sonsuza kadar bütün ufukları dolduran ümmetinin ortasında Allah'ın izniyle dimdik ve pırıl pırıl durur gibi görür ve hani sen 40 yaşındasın ve hala aramızdasın diyordu ya, aynı onun gibi işte orada dimdik ve pırıl pırıl görür. Naatler bunu bize ifade ederler. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize sultan-ı müeyyesin efendim dediğimizde o peygamberi orada görür gibi oluruz. O yüzden her şairin gönlünün muradıdır, gönlünün o sonsuz çiçeğidir diyelim naat. Yazmak için adeta bütün şiirlerini onun için yazar. Oraya ulaşmak için yazar. Tabii mümin şair bunu bilen, bunun kıymetini bilen şairler. İnşallah Rabbim bizlere de o lütuftan ihsan buyursun, o badeden içirsin inşallah diyeyim. Şiirle uğraşan biri olarak siz de bu duamıza inşallah amin deyiniz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi uluslararası bir şiir festivali düzenliyor bu haftalar içerisinde. Bugün son günü, önceki günlerde çeşitli paneller düzenlendi vesaire. Bugün de akşam 18'de Sapanca'da bir uluslararası şiir okuma akşamı, şiir festivalinin son kapanış programı olacak. Bendeniz de orada bir şiir mi inşallah takdim edeceğim. Sakarya'daki dostlarımızı oraya bekliyoruz Allah'ın izniyle. Naat demişken, naatle ilgili de son dönem şairlerinin de tabii ki günümüzde yazan şairlerin de naat denemeleri var. Bu denemelerle ilgili kıymetli hocamız Fatih Andı çok güzel yazılar yazıyor. Şiirin sevgisinin, şiirin sevgisinin açtığı o naatleri, şairin sevgisinin en doruk noktada vücut bulduğu o naatleri, bugünün şairlerinin diliyle yazılmış naatleri değerlendiriyor. İtibar dergisinin her sayısında, aylık yayınlanıyor biliyorsunuz dergi, her sayısında bir şairin naatini değerlendiriyor, kaleme alıyor. En son sayıda da Erdem Beyazıt'ın bir naatini değerlendirmiş. Özellikle takip edenler için, bu işleri önemseyenler için söylemek isterim, haber vermek isterim. Ekim sayısında Erdem Beyazıt'ın güzel bir naatini değerlendiriyor Fatih Andı. Efendim programımızı yine Niyazi Mısri'nin birkaç şiiriyle bitirmek isteriz. Ey Zahid şiiri, Zahida suret gözetme içeri cane bak. Vechi üzre gör ne yazmış defteri Rahman'a bak. Mushaf-ı hüsnünde yazılmış huvallah ayeti. Gel inanmazsan gir oku mektebi irfana bak. Çeşmini gösterdiğince aşıkın canını alır. Leblerin açtıkça can nefheyleyen canana bak. Zülfünün her bir telinde bağlı bin mecnunu gör. Hattının değilindeki 100.000 mehitabana bak. Ateşi ruhsar ile yanmış kararmış çehresi, harf libasından muarra noktayı üryana bak. Hep mülazım kulluğunda bu cihanın şehleri, kapısında padişahlar kul olan sultana bak. Ey gönül gel gayriden geç, aşka eyle iktida, zümreyi ehli hakikat onu kılmış mükteda. Cümle mevdudat malumata aşk aktem dürür, zira aşkın evveline bulmadılar iptida. Hem dahi cümle fena bulduk da aşk baki kalır, bu sebepten dediler ki aşka yoktur intiha. Dilerim senden hüdaya eyle tevfikin refik, bir nefes gönlüm senin aşkından etme gel cüda. Masivayı aşkının sevdasını gönlümden al, aşkını eyle iki alemde bana aşina. Aşk ile tamuda olmak cennetidir aşıkın, lik cennette olursa tamudur aşksız ona. Ey niyazi, mürşid istersen bu yolda aşka uy, enbiyavu evliyaya aşk olup dur rehnuva. Masivayı aşkının sevdasını gönlümden al, aşk ile bir dahi, aşkını eyle iki alemde bana aşina. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'a emanet olunuz.